Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 7 Ordu Beheş 1401, Hicri Kameri 25 Ramazan 1443 ve Miladi Takvim'de 27 Nisan 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, fırsatların ayı Ramazan ve Batı Asya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Filistin halkının mazlum ve aynı zamanda güçlü olduğunu söyledi. El Nehale, İran, Filistin kurtuluşuna kararlıdır, dedi. Heniye, Kudüs meselesinin müzakere masasında çözülemeyeceğini söyledi. Lübnan Hizbullah lideri, Filistin ruhu yeniden tazelendi, ifadesini kullandı. Filistin Halk Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı, İran'ın Filistin direnişine verdiği desteğin unutulmayacağını bildirdi. Celalzade, Hollanda, İran ile ilişkilerin gelişmesini nükleer müzakerelere bağlamamalı, dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Dünya Kudüs Günü'nün yaklaşmasına değinerek Filistin halkının büyük fedakarlıkları ve Siyonistlerin kötülük ve cinayetlerinin zirveye çıktığı dikkate alındığında bu yılki Dünya Kudüs Günü geçen yıllardakinden daha farklıdır ve mazlum ve aynı zamanda güçlü Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olmakla onların gücüyle moralini artırmalıyız, dedi. Yüzlerce üniversite öğrencisi ve öğrenci kuruluşları üyelerini kabulünde konuşan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, zulme boyun eğmemeyi İslam İnkılabı'nın özelliklerinden biri olarak nitelendirerek, bu üyeler dünyayı sarstı ve milletleri İslami İran'a yöneltti ve bundan dolayı geçtiğimiz yıllarda herhangi siyasi bakış açısıyla göreve gelen her cumhurbaşkanı yurt dışı gezilerinde halklarla bir araya geldiğinde o halklar Cumhurbaşkanımıza sempati duymuş ve yaktıkları Amerikan bayrağı yerine İran İslam Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırmışlardır, dedi. İslam İnkılabı rehberi konuşmasını şöyle sürdürdü. Öz İslam'a dönüş ve Filistin konusu İslam devriminin diğer öğelerinden sayılıyor. Kimliksizleştirme ve ülküsüzleştirme uyanık olmamız gereken iki kaygı verici unsurdur. Ancak kimlerin kimliksizleştirme ülkesi özleştirme ve bağımsızlaştırma peşinde olduğu ve ne kadar başarılı olup olmadığı meselesi üniversite ve akademi camiası ile düşünürlerin görevidir. İslam İnkılabı rehberi ayrıca şunları kaydetti. Günümüzde dünya yeni bir düzene girmektedir. İki kutuplu dünya düzeni ve tek kutuplu dünya düzeni sonrası oluşmaya başlayan bu yeni düzende Amerika her geçen gün zayıflamaktadır. Ukrayna Savaşı'nda yaşananları daha derin ve yeni dünya düzeni çerçevesinde ele almak gerekir. Bu savaş sonrası muhtemelen karmaşık ve zor süreçler ortaya çıkacak ve bu yeni ve karmaşık koşullarda İran dahil tüm ülkelerin görevi yeni düzende menfaat ve güvenliği sağlamak ve izole olmamak için donanımlı ve yazılımlı katılımdır. Bu büyük görevi yapmakla ilgili en büyük sorumluluk üniversite öğrencileri ve akademi dünyasına düşüyor. Bu nedenle üniversitelere ilişkin ilginin önemi ikiye katlanıyor. İslam İnkılabı rehberi ayrıca şunları kaydetti. Mısır devleti son 40 yılda bu büyük yanlışa kapılarak ve Siyonist İsrail rejimiyle ilişki kurarak yanlış yola girdi. Mısır'ın terör rejimi İsrail ile ilişki kurması Siyonistlerin Filistin halkına karşı cinayetlerini azalttı mı veya Mescid-i Aksa'ya saygı göstermelerine mi vesile oldu? Şimdi de bazı Arap ülkeleri Enver Sadat'ın yanlışını tekrarlamak istiyor. Akşi İsrail rejimiyle irtibat kurmanın faydası yoktur. Umarız Allah'ın yardımıyla Filistin'de iyi sonuçlar elde edilir ve Filistinlerin kendi toprakları ile Mescid-i Aksa'ya egemen olmaları yakında gerçekleşir.
Dünya Kudüs Günü arifesinde Filistin'in intifadasını destekleme Uluslararası Konferansı Daimi Sekreterliği İslami İran'ın tüm kahraman ve her zaman sahnedeki halkını, dünya parlamentolarının temsilcilerini, sivil toplum kuruluşları ve özgürlük savaşçılarını Dünya Kudüs Günü'ne görkemli ve coşkulu bir şekilde katılmaya davet etti. Ramazan ayının son cuması yani 29 Nisan Dünya Kudüs Günü'dür. İRNA Ajansı'na göre İran İslam Şura Meclisi Filistin İntifadası'nı destekleme Uluslararası Konferansı Daimi Sekreterliği yayınladığı bildirde 41. Kudüs Günü yürüyüşünün arifesinde Filistinli gençlerin 1948'de işgal altındaki Filistin'deki operasyonlar düzenlediğini belirterek Filistin halkının işgal altındaki toprakların kurtuluşu için savaştığını, bazı Arap yöneticilerin ihanetine rağmen Filistin'in hala canlı olduğunu kanıtladığına dikkat çekti. Bildiride Filistin halkının istikrarı ve direnişi Siyonist rejimin ana destekçileri olarak Amerika ve Avrupa'nın gücüne meydan okuyabildi ve terör rejimi İsrail'le ilişkileri normalleştirerek kendilerini güçlendireceklerini sanan halk karşıtı bazı rejimlerin de gerçek niyetleri ortaya çıktı cümlesi yer aldı. Filistin İntifadası'nı destekleme Uluslararası Konferansı Daimi Sekreterliği Müslüman Milletlerin Birliği'ni desteklemek amacıyla bir kez daha İslami Şura Meclisi'ni, dünyayı ve sivil toplum kuruluşlarını terörist İsrail rejimi saldırılarını kınamaya ve bu rejime baskı yapmaya ve Filistin halkını desteklemeye davet etti.
3. Uluslararası Filistin İntifadası Konferansı çeşitli ülkelerden Filistin alanında faaliyet gösteren kadın uzmanlar ve aktivistler, örgüt temsilcileri, Filistin alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Tahran'da yüz yüze ve video konferans şeklinde gerçekleştirildi. İran basınına göre İran Kudüs Kadın Komitesi Başkanı Lale İftihari toplantıda yaptığı açıklamada Dünya Kudüs Günü arifesinde Kudüs'ü ve Filistin halkını destekliyoruz dedi. İftihari Kudüs Günü'nün öneminin çok büyük olduğunu vurgulayarak İslam devriminin zaferinden 6 ay sonra İmam Hümeyni Ramazan ayının son cumasını Dünya Kudüs Günü olarak nitelendirerek tüm dünya insanlarını Filistin halkının haklarını desteklemeye çağırdı dedi. İftihari, Kudüs günü sadece Filistin'in günü değil, aynı zamanda İslam'ın ve Peygamber'in günü olduğuna dikkat çekti. Uluslararası konferansa katılan Hizbullah'ın Lübnan'daki eski genel sekreteri Şehit Abbas Musevi'nin kız kardeşi Hüda el-Musevi de uluslararası konferansa katılarak gençliğin rolüne değinerek direniş gençliğin özel ve yüksek bir statüye sahip olduğunu belirtti. Musevi kültürel saldırganlık çağında olduğumuzu ve gençlerin İslami kimliği savunmada uyanış olması gerektiğini de belirtti. Türkiye'den Fatma Betüsoyuz da konferansta Filistinli kadınların varlığına ve rolüne değinerek konuşmasında Filistinli kadınların işgal altındaki toprakları kurtarmak ve savunmak için askeri eğitim aldıklarını söyledi. Soyuz direnişin gençlerin yetiştirmesine kadınlara büyük görev düştüğünü, kadınların Kudüs'ün kurtuluşu için her zaman erkeklerin yanında mücadele verdiğini ve savaştığını söyledi.
Bölgedeki direniş hareketlerinin liderleri online düzenlenen Kudüs Minberi oturumuna katılarak Filistin'e desteklerini açıkladılar. Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad El-Nihali, Filistin halkı Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için cihadını ve direnişini sürdürecektir. Çünkü Filistin halkı Siyonistlerin sahte fedakarlıkları, gerçeklerin çarpıtılması ve İslam'a karşı nefret tohumları eken çarpık tarih ile karşı karşıya dedi. İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Kudüs'ün kırıcı harekatının Kudüs'ü savunma projesi olduğunu vurgulayarak İran, Filistin ve Kudüs'ün kurtuluşu için tam bir kararlılıkla hareket etmektedir ve direnişin asıl destekçisidir dedi. Bahreyn İslami Hareketi lideri Şeyh İsa Kasım da bugün İslam ümmeti tüm sorunlarla yüzleşmek için Uluslararası Kudüs Günü'nü yeniden canlandırmanın büyük sorumluluğuyla karşı karşıya dedi. Bahreyn halkının Uluslararası Kudüs Günü'ndeki varlığına değinen Şeyh İsa Kasım, Kudüs, Filistin ve İslam ümmetinin Siyonizmin saldırganlığı, komploları, kimliğine ve varlığına yönelik tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin siyasi büro başkanı İsmail Heniye, yeni direniş dalgası Kudüs, Mescid-i Aksa, geri dönüş hakkı ve mahkumların salıverilmesi konularının teslimiyetçi müzakere masasında çözülemeyeceğini söyledi. Heniye, salı gecesi yaptığı konuşmada Dünya Kudüs Günü'nün ebedi bir gün haline geldiğini vurgulayarak, bugün Kudüs'te meydana gelen büyük olaylardan etkilenmiştir dedi. Batı Şeria ve işgal altındaki topraklardaki Filistinlerin vefa operasyonlarına atıfta bulunan Heniye, bu operasyonların önemli noktaları var ve bunların başında direniş seçeneğinin halkımızın tercihi olduğu ve özgürlük geri dönüş için stratejik bir seçenek olduğudur dedi. Hamas'ın siyasi büro başkanı, kahramanca operasyon Batı Şeria'nın ve onun dürüst adamlarının çatışmayı Siyonist düşmanla çatışmada bir denge kurmadaki önemini gösterdiğini de sözlerine ekledi. Heniye, işgalci rejimin normalleşme anlaşmalarıyla varlığını meşrulaştırdığını ve Filistin davasını yok etmeyi planladığını da kaydetti. Filistinler son birkaç gün içinde her yerde Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa planlarını engelledi diyen Heniye, Mescid-i Aksa'daki çatışmaların Filistin halkını kontrol altına alma çabalarının başarısız olduğunu teyit ettiğini belirterek, yaşanan olaylar Siyonist rejimin Batı Şeria'daki Filistinleri boyunduruk altına almadaki başarısız kanıtladı dedi.
Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrame Sabri, bazı Arap yöneticilerin Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleşmesinin Filistin halkının direnişini etkilemeyeceğini söyledi. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrame Sabri, Uluslararası Kudüs Günü münasebetiyle salı günü yaptığı açıklamada, Kudüs bugün askeri bir kışla gibidir ve bu şehir işgal altındadır dedi. Mescid-i Aksa Hatibi, Siyonist askeri tedbirlerin amacının Mescid-i Aksa'ya kısıtlama getirmek olduğunu belirterek, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da yaşananlar Siyonistlerin buraya yönelik sultaniyetini göstermiştir dedi. Şeyh İkrame Sabri, Kudüs'ün sadece Filistinler için değil Mekke ve Medine gibi olduğunu, desteğini tüm Müslümanların sorumluluğunda olduğunu söyledi. Mescid-i Aksa Hatibi, bu kutsal cami dünyadaki tüm Müslümanlarındır. Bütün Müslümanlar ırkçı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırmasını durdurmak için işgalcilere baskı yapmak amacıyla çalışmalıdır ifadesini kullandı.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenen Kudüs Minberi başlıklı etkinlikte konuşma yaptı. Nasrullah, Siyonist rejim zaman geçtikçe Filistin meselesinin unutulacağını sanıyordu ancak Filistin ruhu yeniden tazelendi dedi. Siyonist düşmanın bölge halklarının Filistin'den vazgeçip hüsrana uğrayacağına göz diktiğini anlatan Nasrullah, ancak Kudüs bugün de önemli bir konu olarak gündemde yer alıyor ifadesini kullandı. Nasrullah sözlerine şöyle devam etti. Direniş ekseni Kudüs ekseni olarak da tanımlanabilir. Çünkü Kudüs ortak meseledir. Kudüs sayesinde bugün gerçek askeri güç oluşturulmuştur. Direnişçilerin gönlü Kudüs işin atıyor. Kudüs bugün geri döndü ve Gazze'de kılıcı var. Geçtiğimiz günlerde Kudüs'ün kılıcı savaşına Filistin halkı için değer taşıdığına tanık olduk.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Abdülmalik Bedrettin, Dünya Kudüs Günü'nün İslam ümmetine Filistin'e karşı mesuliyetlerini hatırlatmak ve mazlum Filistin halkına yardım etmek için ciddi adımlar atması amacıyla ümmeti uyandırmak için bir fırsat olduğunu söyledi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri dün online olarak düzenlenen Kudüs Minberi toplantısında yaptığı açıklamada Kudüs gününün İslam ümmetinin Filistin davası etrafında birleşmesi için önemli bir fırsat olduğunu bildirdi. Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Filistin meselesinin üzerinde muğlaklık olmayan en açık konulardan biri olduğunu söyledi.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Filistin halkının haklarının zamanın geçmesiyle kaybolmayacağını söyledi. El Meyadin kanalına göre Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Bu Ahmet Fuat, Salı günü Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada İran'ın direniş eksenini güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.
Burası Tahra Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. İran İslam Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, İran-Hollanda ilişkilerinin gelişmesinin nükleer müzakereler konusuna bağlı olmaması gerektiğini söyledi. Celalzade, Hollanda'nın İran Büyükelçisi ile Salı günü Tahran'da yaptığı görüşmede Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına ve bunun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği seviyesini düşürme üzerindeki etkisine temasla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını söyledi. Hollanda'nın İran Büyükelçisi de iki ülke arasındaki iyi ve yapıcı ilişkileri farklı dönemlerde iki ülke arasındaki karşılıklı saygının bir göstergesi olarak değerlendirerek şöyle dedi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi Hollandalı şirketlerin İran'dan çekilmesine neden oldu.
İran'ın İlam Eyaleti Sınır Komutanı Dehloran şehrinde kaçakçılara ait 30 Kalaşnikov tüfek ve 10 tabanca ele geçirildiğini duyurdu.
Tahran İslam dünyasında ilk turizm fuarının ev sahibi olarak seçildi. İslam ülkeleri kadim medeniyetler sahasında yer alıyor. Bu yüksek potansiyel farklı tarihi dönemleri yaşamalar açısından onları cazip ülkeler haline getirmiştir. İslam Dünyası Turizm Fuarı Genel Sekreteri Azade Musaani 7-10 Haziran'da Tahran'da ilk İslam Dünyası Turizm Fuarı'nın düzenleneceğini bildirdi.
İran'ın tanınmış yönetmeni ve yapımcı Asgar Ferhadi 75. Cannes Uluslararası Film Festivali'nin jüri üyesi oldu.
İran Çevre Koruma Ajansı Uluslararası İlişkiler ve Sözleşmeler Merkezi Direktörü ve Türkiye'nin İran Büyükelçisi çevre alanında İkili işbirliğini güçlendirmek için diplomasiyi geliştirmenin yollarını ele aldılar.
Türkiye'de koronavirüsten 14 kişi daha vefat etti. 2511 kişiye virüs bulaştı.
Askeri kaynaklar Suriye hava savunmasının Şam'ın eteklerinde İsrail saldırganlığıyla karşı aktif hale geçerek ateş ettiğini bildirdi. Lübnan merkezi Birleşmiş Milletler Barış Gücü defalarca Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler kararlarını günlük olarak ihlal ettiğini ve Lübnan hava sahasını çiğnediğini bildirdi.
Uluslararası Af Örgütü Fransa Cumhurbaşkanı'na Suriye'de IŞİD içindeki Fransız çocukları geri almasını istedi.
Ve son haberimiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de Ukrayna ile yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini, ancak Buça kentindeki Rus ordusuna yönelik suçlamaların durumu tamamen değiştirdiğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Taliban'ın İran'ın yardımlarını takdir etmesi etrafında. Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Şehitler ve Engelliler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kari Şah Muhammed, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan halkına yaptığı yardımlardan dolayı şükranlarını iletti. Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Şehitler ve Engelliler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kari Şah Muhammed, İran'ın Afganistan halkına verdiği topyekün destekleri takdir ederek yardımların devam etmesini istedi. Bu takdir ve teşekkür İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da yaşanan son terör eylemleri ve olaylarında şehit düşen, yaralanan ve engelli kalanların ailelere yaptığı yardımların ardından geldi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulması üzerinden 40 küsur yıllık süreçte İran topyekün bir şekilde Afgan halkını tüm iç ve dış düşmanlara ve tehditlere karşı desteklemeye çalışmıştır. Şimdi de milyonlarca Afgan mülteciyi kabul ederek zaten uğraştığı uluslararası yaptırımlara rağmen her zaman Afgan halkının yanında olduğunu göstermiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin talimatlarına esasen İran, Afgan halkının yanında yer almış, hükümetlerin ve yönetimlerin gelip geçtiğini ancak Afgan halkının var olmaya devam edeceğini vurgulamıştır. Buna dayalı olarak İran, İslam Cumhuriyeti'de sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında tüm imkanlarını Afgan mültecilere sunmuştur. Afganistan'a yönelik yardımlar ise nakit ve nakit dışı şekillerde devam etmiştir. Afganistan Kızılay uzmanlarından Gulam Habib Hisam bu hususta şöyle bir açıklamada bulunmuştur. İran İslam Cumhuriyeti'nin Afgan halkına yönelik sağlık ve insani yardımları takdire şayan tüm İslam ülkelerinin Kızılay kurumlarından Afganistan ile işbirliklerini devam etmelerini ve Afgan halkının sorunlarının çözülmesine yardımcı olmalarını istiyoruz.
Afganistan sadece İran'ın komşu ülkesi değil, tarihi bağlara da sahip bir ülke olarak İran medeniyetinin eski bir parçasıdır. Bu yüzden Afganistan halkının düşmanları, özellikle de Taliban grubunun bu ülkede iktidara gelmesinin ardından her daim İran ve Afganistan yönetimleri ve milletleri arasında aciz bir şekilde çelişki ve tezat oluşturmaya çalışılmıştır. Ancak bu yöndeki komplolar ve kışkırtmalar özellikle de Afganistan halkının duyarlı ve açık gözlülüğü yüzünden etkisiz hale getirilmiştir. Kuşkusuz Afganistan halkının düşmanları bu ülkeden istikrar, barış ve güvenliğin inşa edilmesinden yana olmamıştır. Bu aktörler şu an planları ve çıkarlarını Afganistan'da güvensizliği ve krizi körükleme çerçevesinde aramışlardır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Mülteci İşleri Komiseri Filippo Grandi ise İran'a defalarca ziyaret gerçekleştiren uluslararası bir yetkili olarak İran'ın yaptırımlardan kaynaklanan yaşadığı tüm sorunlara rağmen yaptıkları yardımlardan dolayı İran'a minnettar olduklarını takdir ve İran'ı sürekli takdir ettiklerini belirtmiştir. Sonuçta İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar Afganistan halkına yapabileceği her türlü yardımı gerçekleştirmiş ve her daim ilkeli bir strateji çerçevesinde Afganistan'ı desteklemiştir. Zaten İran İslam İnkılabı rehberinin direktifleri de bu yönde olmuştur. Ancak bu noktada Afganistan halkı kaygılandıran mesele yardımların nasıl dağıtılmasıdır. Afgan halkı dağıtma işlemlerini yapan kurumlar ve aktörlerin İran'ın yardımlarını adil bir şekilde halka vermesini, yardımların gerçekten ihtiyaç duyanlara ulaştırılmasını, bir nebze de olsa zorlukların ve sıkıntıların aşılmasını istiyorlar.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İsrail'de iç kaygıların artması ve silah alımlarının ikiye katlanması etrafında. Mevcut göstergeler terör rejimi İsrail'li siyasetçilerin İsrailler için güvenlik sağlayamadığını, aksine güvenliklerini daha da sarstığını ve güvensizlik ortamını körüklediğini göstermekte. Pinim hareketinin gerçekleştirdiği ve Eliyahu haber sitesinde yayınlanan anketin sonuçları, İsraillerin yaklaşık yarısı, yani %47'sinin özellikle de radikal Yahudiler arasında yeni bir felaketin yaşanacağı düşüncesinin var olduğunu, İsrail'in Filistin'deki varlığının sona erebileceğini düşündüklerini gösteriyor. Tabii ki bu kesim İran'ın nükleer programını kendileri yorumlayarak ikinci felaket olarak görüyor. Bu süreci de yeni bir holokost olarak düşünmeye çalışıyorlar. Ancak gerçek şu ki İran'ın nükleer faaliyetleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın incelemeleri ve raporlarının gösterdiği gibi barışçıldır. Bu uluslararası kurum ve kuruluşların raporlarında İran'ın barışçıl programlarında hiçbir sapmanın olmadığını göstermektedir. Bir başka mesele ise İran'ın ve direniş ekseninin İsrail'in Dimona nükleer tesislerine ve İsrail'in diğer nükleer merkezlerine yönelik tehditlerinin her zaman savunma mahiyeti taşımış olması ve Siyonist rejim İsrail'in İran'ın barışçıl merkezlerine yönelik müdahaleleri ve sabotajlarına bir tepki olarak görülmesidir. Bu da topun İsrail rejiminin sahasında olduğunu gösteriyor. Böylece Siyonist rejim beka sorunu kaygısından kurtulmak istiyorsa doğal olarak İran'ın nükleer programları yolunda engel oluşturmaktan ve açık askeri tehditler ve sabotajlardan çekinmelidir. Dikkate değer bir diğer nokta ise İsraillerin varlığına yönelik tehditlerin çoğunun yapısal bir yönü olması ve köklerinin İran'ın barışçı nükleer faaliyetlerinden ve hatta İran İslam devriminin zaferinden öncesine dayanmasıdır.
Örneğin Filistin'in işgalinden sonra daha sonra İsrail olarak adlandırılan 1948 işgal altındaki topraklarda yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinli'nin evlerinden edilmiş olmasına rağmen yaklaşık 170 bin Filistinli aynı topraklarda kaldı. Bu kesimin nüfusu ise günümüzde 2 milyona ulaştı. Sonuçta İsrail nüfusunun 5'te 1'i bu kendi topraklarında kalanlardan müteşekkildir. Bu Filistinlerin ikinci sınıf vatandaşlar olarak indirgenmesi ve onlara yönelik ayrımcı muameleler, diğer yandan İsrail-Filistin çatışmasının devam etmesi, Kudüs ve Mescid-i Aksa gibi hayati mekanlar ile ilgili durumun ciddileşmesi, 1948'de ana topraklarında kalan Filistinlerin de Siyonistlere karşı mücadelede aktif olarak yer almalarına yol açmıştır. Bu durum ise rejimin iç kaygılarını artırmıştır. Sonuçta polisin İsraillerin güvenliğini sağlamadaki acziyeti silah satın alınmasına yol açmıştır. Siyonist rejim İsrail'in Kanal 24 televizyonuna göre rejimin İç Güvenlik Bakanlığı her yıl 10 bin silah ruhsatı başvurusunu kaydedildiğini ancak bu sayının 2021'de 20 binin üzerine çıktığını duyurdu. Rapora göre İsrail güvenlik güçleri İsrailler tarafından taşınan 150 bin yasa silah kıyasla Arap toplumunda 400 bin yasa dışı silah olacağını tahmin ediyor. Aslında bu istatistiklerin yayınlanması Siyonist yerleşimcilerin artan silahlanma ve teçhizatın artırılmasının mazereti olarak gösterilmesi ve 1948 işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlerin sözde tek devletli iki uluslu plan kapsamında sınır dışı edilmelerini önünü açmayı amaçlıyor olabilir. Bu durum birkaç gerçeğin de göstergesidir. Aslında Siyonist rejimin iç kaygıları ve güvenlik korkuları, öncelikle bu rejimin işgalciliğini sürdürmesi, barış karşıtı adımları ve askeri tehditler yapmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden bu tür kaygıların giderilmesi, ırkçı İsrail'in yaklaşımını değiştirmesine bağlıdır. Ve sonuçta Siyonist rejim gerçekleri çarpıtarak bir sonuca varamayacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Ordibehşt 1401. İran'da Hicri Kameri 25 Ramazan 1443 ve Miladi 27 Nisan 2022 Çarşamba. ...49 yıl önce bugün 27 Nisan 1972'de Gana'nın bağımsızlığının öncüsü ve Afrikalı siyasetçi Kavam Nekrom hayata veda etti. Nekrom 1951'de parlamento seçimlerini kazandı ve Gana'nın başbakanı oldu. Gana'nın İngiliz özelliğini kazandı ve Gana'yı Birleşmiş Milletler'e getirdiği Mart 1957'de görevini sürdürdü. Nekrom, Gana'nın 1960'taki bağımsızlığın ardından Cumhurbaşkanı oldu, ancak Batı yanlısı bir askeri darbenin ardından Çin'e yaptığı resmi bir ziyaret sırasında 24 Şubat 1966'da görevden alındı. Daha sonra Gine'ye gitti ve hayatının geri kalanını orada yaşadı. Kavam Nekrom nihayet darbeden 6 yıl sonra 26 Nisan 1972'de 63 yaşında Gine'de öldü. ...501 yıl önce bugün 27 Nisan 1521'de Portekizli denizci Ferdinand Magellan öldürüldü. 1470'te dünyaya gelen Magellan deniz yoluyla büyük yolculuğuna 1519'da 5 gemiyle başladı. Magellan Güney Amerika sahillerine vardıktan sonra bu kıtanın güneyinde bir boğazı keşfetti ve buranın adını Magellan koydu. ...231 yıl önce bugün 27 Nisan 1791'de Amerikalı kaşif ve ressam Samuel Morse dünyaya geldi. Çocukken ressamlığa ilgi duyan Morse daha sonra elektrik ve elektrik akımıyla aşina oldu ve nihayet 1839'da ilk telgraf aygıtını icat etti ve böylece insanlar çok uzak yollardan birbiriyle irtibata geçebildi. ...228 yıl önce bugün 27 Nisan 1794'te İngiliz oryantalist ve dil bilimci William Jones vefat etti. Arap ve Fars dillerini öğrenen Jones ömrünün sonuna kadar Doğu dilleri başta olmak üzere 28 yabancı dili öğrendi. Onun bu özelliği İran başta olmak üzere Doğu ile aşina olmasına yardımcı oldu. İranlı ve İngiliz şairlerin birçok şiirini tercüme etti. Bu İngiliz oryantalist bazı Farsça kitapları İngilizceye tercüme etti ve Farsça gramer kitabını bu eski dilin eğitimi için kaleme aldı. O Farsça ve Almanca ortak köklere sahip oldukları inancındaydı. Onun İran'a olan ilgisi İranlı Jones lakabını almasına neden oldu. ...140 yıl önce bugün 27 Nisan 1882'de Amerikalı yazar ve düşünür Ralph Waldo Emerson hayata veda etti. İran'ın zengin edebiyatıyla tanışan Emerson, Hafız, Mevlana, Hayyam ve Sade gibi İranlı büyük şairleri ve İran edebiyatını Batı dünyasını tanıtmaya çalıştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kalbinden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
Türkiye Barolar Birliği, gezi kararı yargının kara lekesidir.
Karar,
Kılıçdaroğlu'ndan iktidara Osman Kavala tepkisi, hukuk ayaklar altında.
Star,
Başkan Erdoğan'dan Biden'a sert tepki, bağışlamamız mümkün değil.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Remzi Özdemir 25 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde bir inat uğruna ateşe atılan ekonomi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sadece bir inat, evet, bugün yaşadığımız büyük kriz, zamlar, enflasyon ve sıkıntılar sadece bir inat uğruna. Ekonomist Profesör Doktor Selva Demiralp, Türkiye'nin bu inadının bir gün üniversitelerde ders kitaplarına konu olacağını söylüyor. Bütün dünya pandemi sonrası yüksek enflasyondan kurtulmak için faiz yükseltirken biz o inat uğruna faizi düşürdük. Kur 18 liraya yükseldi. Tekrar 18 liradan 15 milyar liranın altına düşürmek için yaklaşık 800 bin kişiye her ay kur farkı adı altında para ödüyoruz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu para kimden çıkıyor? Tabii ki bizden çıkıyor. Üst katınızdaki Ahmet Bey'in parası var ve dolar alıyor. Sizin hiç paranız yok. Devlet Ahmet Bey'e diyor ki sen dolar alma, ben dolardaki artış kadar farkı sana alt kat komşundan dolaylı vergi adı altında alıp vereceğim. 84 milyonluk ülke 800 bin kişiye çalışıyor sırf bu kişiler dolar almasın diye. İşin garibi, dolar almayanın da aklına bunu soktular. Adam parasını normal banka mevduatında tutuyordu. Hemen parasını kur korumalı hesaba çevirdi. Nasıl olsa yine mevduatını alacak. Bir de kur artarsa devlet ekstradan para ödeyecek. Emeklisine 1100 liralık bayram ikramiyesini bile bütçeye yük oluyor diye eleştiren bir iktidar, bu 800 bin kişiye her ay rüşvet dağıtıyor. 800 bin kişi zenginleşirken 84 milyon insan ekonomik durumu daha da kötüleşiyor. Tüm bunlar bir inat uğruna. Bu inat gerçekten Selva Hoca'nın dediği gibi yarın ders kitaplarında okutulacak. Neydi bu inat? Yüksek faizin enflasyona neden oldu. Dünyada Nobel ödüllü olmak üzere bütün ekonomistlerin tersi bir tez. Aslında buna tez bile denilmez ama biz diyoruz işte. Üstelik dünyanın, bırakın bunu kabul edip reddetmeyi, tartışmayacağı kadar saçma bir tezi Türkiye'de bazı ekonomistler savunabiliyor. İşte bu inadın ısrarlı savunucuları ve destekçileri Türkiye derin fukaralık çukuruna yuvarlanırken sadece seyrediyorlar. Mübarek Ramazan ayında insanlar sofralarına et bile koyamazken birileri halen inanmasa bile koltuk sevdası uğruna bu inada destek verebiliyor. Amerikan Merkez Bankası Fed, enflasyonu düşürmek amacıyla daha fazla ve agresif faiz artıracak. Bu şu anlama geliyor: bütün dünyada dolar daha çok değerlenecek. Türkiye gibi kasasında 50 sent dahi rezerv bulunmayan ülkeler öyle kolay kolay borç bulamayacak. Geçen ay 2 milyar dolar kredi için %8,5 faiz veren Türkiye, Fed'in faiz artışından sonra belki de 11-13 faizle borçlanacak. Bu faizi kim ödeyecek? Tabii ki biz değil, bizim çocuklarımız ve torunlarımız. Büyük bir fırtına Türkiye'ye yaklaşıyor ve biz halen bu inadın arkasında durup birilerinin gözlerindeki ışıltıdan umut arıyoruz. Allah bize önce akıl fikir versin, sonra da yardımcı olsun. Aklı olan bireysel tedbirini alır ve o büyük fırtınadan kendisini ve ailesini korur.
Thank you.
Orhan Bursalı 25 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde Millet İradesi Çalınabilir mi? Başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'yle kuruldu demiştim dünkü yazımda. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü mecliste asılıdır. Bu demektir ki ülkeyi yöneten, yönetmeye talip olanların hepsi bu iradeye saygı gösterecektir, göstermesi beklenir. Bu anayasa emridir diyorsunuz ki anayasayı takan mı var? Doğrudur, anayasayı boş verseniz bile burada millet iradesi söz konusudur. Buna saygısı olmayanın hiçbir şeye saygısı olmaz. Milletin iradesi çalınır mı? Çalınır. Demokrasiye, millete, iradesine, yasalara, anayasalara saygı ve itibarı olmayan iktidar için her şey yapılır anlayışında olanlar çalarlar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
2023 Haziran'ında yapılacak seçimlerin iktidarca manipüle edilebileceği konusunda yaygın bir kanaat var. Bu kanaati doğuran nedenleri de çok yaşadık. En son seçim yasasında il ve ilçe seçim kurullarının başkanlarının ve üyelerinin kıdem esasına göre belirlenmesi kuralı kaldırıldı. Kurul başkan ve üyelerinin birinci sınıf ayrılmış hakimler arasında kura ile belirlenmesi kondu. Ve üstelik henüz 2 yıl daha görev süreleri bulunan kıdemli kurul başkan ve üyeleri görevlerinden atılıyor, yerlerine kura ile belirlenecek yeni kurul başkan ve üyelerinin yerleştirilmesi öngörülüyor. Birinci sınıf hakimlerin büyük çoğunluğu bu iktidar tarafından atandı da ondan. Şimdi onlardan atanmalarının karşılığını mı bekleyecekler? CHP bu maddenin iptali için anayasaya aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı seçim yasalarından muaf tutan maddenin de. Neden muaf? Kel alaka, iktidarda hiç utanma yok. YSK'nın tam da oy kullanma anında damgalanmamış pusulalarında kullanılabileceği gibi kararları iktidarın beklentilerine uygun bir yargı profilinin iş başında olacağının kesin işaretleridir. İl ilçe kurulları ve YSK tüm seçimlerin tek ve itirazsız karar merciidir. İktidar sandıktan çıkamazsak kurullardan çıkarız şeklinde özetleyebileceğimiz bir anlayışla seçime gidiyor. Öyle olur mu? Dün dedik ki milletin egemenliğini tescil edecek her şey iktidar tarafından törpüleniyor, zedeleniyor, önemsizleştiriliyor. Milletin egemenliğinin gerçekleşmesini sağlayacak tüm kurallar. Sandık güvenliği için muhalefet özel koruyucu önlemler almak zorunda. Oy pusulaları için özel önlem almak zorunda. İktidarın elindeki tüm devlet güçlerini seçim süreci içinde baskı araçları olarak kullanmasına karşın muhalefet önlem almak zorunda.
Tahran Radyosu.
Akın Aydın 25 Nisan tarihli Yeni Mesaj gazetesinde AK Parti 2023 için söylem bulamayacak başlıklı yazısına yer veriyor. 2002'de iktidara geldiler, çıraklık, kalfalık, ustalık derken 20 yıl oldu. Şimdi geçiş dönemi diye bir tabir kullanıyorlar. Çıraklık döneminde sattılar, kalfalık döneminde sattılar, ustalık döneminde yine sattılar. Geçiş dönemi ise tam bir çöküş oldu. 2023 dediler, 2053 dediler, 2071 dediler. Şimdi 2023'te kapıya dayandı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Merak ediyorum, milletimize 2023 için ne vaat etmiştiniz, ne verdiniz ve elde ne kaldı? Erdoğan ve AKP'ye göre 2023'te Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacaktı. İlk 20'ye bile giremedik. Erdoğan ve AKP'ye göre 2023'te kişi başı milli gelir en az 25 bin dolar olacaktı. Şimdi 7 bin doları öp başına koy diyorlar. Erdoğan ve AKP'ye göre 2023'te enflasyon ve işsizlik %5'in altında olacaktı. Enflasyonda dünyada sondan 3. durumdayız. İşsizlik patlamış vaziyette. Diyeceksiniz ki 2022 yılındayız. Gün doğmadan neler doğar? Bunlar ekonominin kitabını yazdılar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz diyorlar. Umut iyidir kardeşim ama gerçekler üzerine kurulursa. 20 yıllık AKP'nin geride bıraktığı gerçekler umut değil, zifiri karanlık. En son bir KKM çıkardılar değil mi? Kur korumalı mevduat sistemi. Diğer adıyla fakirden alıp zengine verme sistemi. Zenginler bu sisteme para yağdırıyor. Neden? Çünkü zarar etme şıkkı yok. Kesin kazanç. Ekonomi uzmanları bir yılda bu sistemin hazineye yani sana bana maliyeti 400 milyar TL'den fazla olacak diyor. Bir ülkenin ekonomi karnesi neresidir? İcra daireleri. 84 milyon insanımızın 23 milyon 600 bini icralık. Gel de 2023 için umutlu ol. Ama daha beteri var. Türkiye'nin brüt dış borç stoku 2021 sonu itibariyle 441,1 milyar dolar ve 173 milyar dolarını 2023'te ödemek zorunda. İç borç ise 1 trilyon 700 milyar lira seviyelerinde. İhracatta rekorlar kırıyoruz diyorlar. Rakam olarak doğru, parası olan Türkiye'ye koşuyor. Peki Sayın Erdoğan başta olmak üzere Maliye Bakanı'ndan, Ticaret Bakanı'ndan ithalat ile ilgili tek kelime duyan var mı? Yok. Neden bahsetmiyorlar? Çünkü ithalatta da rekorlar kırılıyor. Cari açık patlamış vaziyette.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her bölümünde ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden sizlere bahsediyoruz.
Mübarek Ramazan ayındaki oruç tutanlar kişisel ibadetleriyle sonsuz ilahi zata yakınlaşmak istiyorlar. Ancak bu kişisel ibadetleri onların insanlardan ve toplumdan uzak kalması anlamına gelmiyor. Gerçekte oruç manevi ve ruhani esenlerinin yanı sıra toplumsal etkileri de bırakıyor. İlgili kurumlar tarafından verilen bilgilere göre her yıl mübarek Ramazan ayının gelip çatması ile tüm İslam ülkelerde sosyal suç oranları da ilgi çekici düzeyde düşmektedir. Bu toplumsal ıslahın kökenini toplumun bireylerinin maneviyata yönelmesinde de aramak gerekir.
Gerçekte mübarek Ramazan ayındaki manevi ve ruhani ortam ahlaksızlıklardan uzak kalmak için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Çünkü bir insan saatlerce Allah rızası için açlık ve susamışlığı çektiği zaman artık ahlaki değerlerini yok etme isteği de olmayacaktır. Burada dikkat çeken nokta, bu mübarek ayda sadece oruç tutanların davranışlarını ve amellerini kontrol etmemesidir. Genel olarak Müslüman toplumda ister oruçlu olsunlar ister olmasınlar, özel bir değişiklik ulu orta göze çarpmaktadır.
Müslümanlar mübarek Ramazan ayında her zamandan daha fazla ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını ve sıkıntılarını giderme ve yetinenler ve onların ihtiyaçlarına bakmaya çalışıyorlar. Çünkü oruç tutmak, yoksul kesim ile duygu paylaşımı yapmak da insanın üzerinde büyük bir etki bırakıyor. Oruç tutan biri geçici açlığı ve susamışlığı ile açlar ve yoksulların durumunu daha iyi anlar. Bu yüzden elinin altında çalışanların haklarını ayakları altına almaya ve onların acılarından ve ihtiyaçlarından gafil olmamaya çalışır. Özellikle mevcutta koronavirüs pandemisinin insanlar arasındaki fiziksel mesafeyi artırdığı bir sırada oruç tutan Müslümanların kalpleri yakınlaşmıştır. Herkes elinden geldiğince topluma imana dayalı yardımlarını artırmaya çalışmaktadır.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin devamında ahkam kurallarını ele alacağız. Geçen bölümde olduğu gibi yolculuk ile ilgili ahkam hakkında konuşacağız bugün. Bu bağlamda tarahhus haddi ve şer'i mesafeye değineceğiz. Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyum Errahmanur الجلال والإكرام الرحمن الرحيم الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل عبد ذليل خاضع خاضع فقير ذليل عبد ذليل خاضع خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفع لنفسه نفع لا ضرا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Yaşadığı şehirden çıkmak isteyen veya yolculuğa gitmek isteyen oruç tutan biri, öğleden sonra yolculuk yaparsa orucu sahihtir. Ancak öğleden önce yolculuğa koyulup yaşadığı bölgenin dışına çıkarsa belli şartlara da tabidir. Bu bağlamda 20 ila 22 kilometreden daha fazla yaşadığı şehirden uzaklaşırsa orucu batıl sayılır. Bu mesafeye şer'i mesafe deniliyor. Tabii bu durum sadece yolculara ait değildir. Şer'i mesafe en az 8 fersa, yani en az 41 ila 45 kilometre gel git kadar mesafedir. Kişi bu mesafeyi kat ettikten sonra namazını da seferi olarak kılmalıdır ve orucunu da iftarla noktalamalıdır. Böylece kişi 4 fersa, yani 20 ila 22 kilometreye ulaşınca sefer namazı kılmalıdır. Orucu ise bu mesafede batıl sayılır. Ancak daha az bir mesafe kat etmişse orucunu sahihtir ve namazı da tam kılınmalıdır. Şer'i mesafenin başlangıç noktası şehrin son yerleşim alanı ve son evleridir. Yani şehrin duvarlarından görünmedi ve ezanından duyulmadığı nokta bu mesafenin başlangıç noktasıdır. Oruç ve namaz ahkamında dikkat edilmesi gereken bir diğer özel dini terim ise haddi tarahhus veya tarahhus haddidir. Haddi tarahhus, yolcunun o noktadan itibaren tam namaz kılmak ve oruç tutmaktan muaf olduğu mesafedir. Böylece yolcu o noktadan itibaren sefer namazı kılması ve orucunu da iftar ile noktalamalıdır. Tarahhus haddi aslında şehrin çıkışından 1350 metre mesafeyi ifade etmektedir.
Öğleden önce yola koyulan yolcu, tarahhuz haddine varınca orucunu iftar ile noktalayabilir. Ancak burada önemli olan husus, kişinin tarahhuz haddine ve noktasına ulaşmadan iftar yapamayacağıdır. Örneğin, sabah kalkıp yaşadığı şehirden uzaklaşmak isteyen ve yolculuğa çıkmak isteyen biri kahvaltı yapıp evinden çıkarsa bu durum sahih olmaz. Bu yüzden oruç tutan biri şehirden çıkmadan önce iftar yaparsa ihtiyaten Ramazan ayının kasıtlı iftarı kefaretini ödemelidir. Tabii bu durumdan haberdar olmayan biri için kefaret ihtiyacı doğmamaktadır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, yavaş yavaş mübarek Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ramazan ayının başından itibaren ve hatta ondan önceki günlerde dini liderimiz ve din adamlarımız hep Ramazan'da Kadir gecelerini idrak etmemizi ve ona hazırlanmamızı tavsiye etmektedirler. Bildiği üzere Kadir gecesi binlerce aydan daha bereketlidir. Kadir günlerinde engin ilahi rahmete kavuşmak daha kolaydır. Önümüzdeki yıldaki kaderimiz ister sağlık, uzun ömür, refah, felaket, ıstırap ve her durum bu gecede planlanır. Tabii bu gecenin tam hangi geceye denk geldiği hususunda farklı görüşler vardır. Öyle ki ilahi evliyalardan bazıları tüm yılı ihya gecesi olarak varsayıyorlar. Böylece Kadir gecesinin bir şekilde idrak edilmesi fırsatını yakalamak istiyorlar.
Kimilerine göre Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesi olduğunu düşünüyorlar. Şia'ya göre güçlü bir ihtimalle 23. gece Kadir gecesidir. Ancak Sünni kardeşlerimiz 27. geceyi Kadir gecesi olarak biliyorlar. Bu yüzden de böyle bir gecede Kadir gecesini ihya ediyorlar.
Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin devamında Sahif-i Seccadiye'den bazı duaları sizlere aktarmak istiyoruz. Ey gölgeyi sabitleştiren, ancak onu yerlere seren, güneşi gölgenin yönlendirici olarak yaradan, ardından gölgeyi yok eden Allah. Ey iyilik, keramet, büyüklük ve görünen ve görünmeyen nimetlerin sahibi, senden başka ilah yoktur. Gayıp ve görülen dünyanın alimi, merhametli ve şefkatli Allah, senden başka ilah yoktur. Ey pak zata sahip olan, tüm kirliliklerden arınmış, tüm kusurlardan arınmış, var olan, her şeyden üstün olan Allah. Ey kudretli, ey yüce ve hikmetli Allah, ey Allah, ey Yaradan, ey yaratma biçimlerini ortaya çıkaran, güzel isimler sana aittir. Tüm yücelik, azamet emareleri ve tüm mükafatlar ve ihsanlar sana hastır. Senden Muhammed ve âline salat ve selam göndermeni ve benim adımı böyle bir gecede saadet ehli saflarında yazmanı, ruhumu şehitler ile birleştirmeni, mahşur etmeni, itaatkârlığımı yüceltmeni, kötü ve çirkin amellerimi affetmeni, kalbimden hiç ayrılmayacak yakin makamını nasip etmeni, her türlü şüphe ve tereddütten arındırmış iman bağışlamanı ve bana nasip ettiğin her şeyden mutlu ve memnun olmamı sağlamanı, ahirette ve dünyada iyi olandan yararlanmamı, cehennem ateşinden korunmamı, şükür, zikir ve seninle görüşme zevkinin olduğu ayda sana dönmeyi, ayrıca Muhammed ve âline nasip ettiğin tevfiki bana da nasip etmeni diliyorum.
Muhterem dinleyiciler, şimdi de Ramazan ayının 26. gününün duasını hep birlikte dinleyelim.
Allahümme ceal sayfi meşkura ve zembi
Bu arada bizi www.parsvd.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş isteklerinizi iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, bir hafta aradan sonra Batı Asya gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bir hafta aradan sonra Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeler Filistin ile ilgili yaşandığı için bugünkü sohbetimizi yine Filistin meselesine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Siyonist rejim İsrail, mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Filistinlilerin Mescid-ül Aksa ve etrafında toplanmalarını engellemek için Filistinlilere camiye girmeleri için büyük engeller ve kısıtlamalar uygularken aynı zamanda onlara karşı yoğun şiddeti daha da artırdı. İşgalci rejim Siyonist yerleşimcilerin Mescid-ül Aksa'da Pesah bayramı ayinlerini düzenlemek için camiye kanunsuz girişlerine destek vermek için Mescid-i Aksa'nın avlularına geniş çapta saldırı düzenleyerek namaz kılan ve itikafta olan oruçlu Müslümanlarla çatıştı. Yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce Filistinli yaralandı, yüzlercesi de korsan rejim işgal güçlerince tutuklandı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Ravina Şemdesani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında İsrail güvenlik güçlerinin 15-17 Nisan tarihleri arasında Mescid-i Aksa yakınında Filistinlilere yönelik şiddeti 27'si çocuk 180 kişinin yaralanmasına sebep oldu dedi. Şemdesani ayrıca İsrail polisi bu süre içinde 60'ı çocuk olmak üzere yaklaşık 470 Filistinli tutukladı vurgusunda bulundu. Fakat Filistinli kaynakları gerçek yaralı ve tutuklu sayısının yayınlanan sayıların 3 katına kadar olduğunu belirtiyorlar.
Şiddet olaylarına rağmen geçen Cuma gününde Mescid-i Aksa'da da en az 150 bin Filistinli toplandı. Filistin, El Yom sitesi de Filistin Vakıflar Dairesi'nin velilerine dayanarak Batı Yaka, 1948 işgal toprakları ve Filistin'in diğer bölgelerinde yaklaşık 150 bin Filistinli'nin Mescid-i Aksa'ya geldiklerini duyurdu. Namazın ardından geçen günlerde sürekli Siyonistler tarafından Mescid-i Aksa'da saldırıya uğrayan Filistinliler, Müslümanların kutsal mekanlarına destek ve Siyonist karşıtı sloganlar atmaya başladılar. Filistinliler, ey Yahudiler, Hayber'i hatırlayın, Muhammed'in ordusu geri döndü ve "Ey Aksa canım ve kanımla sana feda olurum" sloganlar attılar. Korsan rejim İsrail ordusu yine oruçlu Filistinlilere saldırdı ve onları yaralarken bazılarını da tutukladı.
Tahran Radyosu.
Filistinlilerin İsrail rejimi ordusunun aşırı şiddetinden korkmadan Mescid-i Aksa'da geniş çapta bulunması, işgal rejimi yetkilileri arasında endişelere yol açtı. Nitekim İsrail rejimi televizyon kanalı Kan, Güvenlik Bakanı Amer Barlion'un polise Mescid-i Aksa'ya mümkün olduğu mertebe girmemelerini tavsiye ettiğini, camiye giriş kararının ilçe emniyet müdürü tarafından verileceğini bildirdi. Bu arada Siyonist polis şefi Kobi Şeptay'da Ümmel Fahm ve El Nasra gibi şehirlerde şiddetin yayılmasından korktukları için yedek kuvvetlerden sınır muhafız polis memurlarına hazırda olmaları ve çağrılabileceklerinin muhtemel olduğu talimatını verdi.
Yaşanan gelişmeler süreci Kudüs günüyle son bulacak. Bu haftada Filistinliler ve Siyonistler arasındaki çatışmaların daha da artacağını gösteriyor. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist askerlerin Filistinlilere saldırısına tepki olarak tüm Filistin topraklarında Filistin halkının seferber olmasını isterken, Filistinlilerin işgalci rejime ve yerleşimcilerine karşı büyük bir intifada başlatmaları gerektiğini, Ramazan ayından geri kalan günlerinde Mescid-i Aksa'ya giderek orada itikaf yapmalarını istedi.
Hamas açıklamasının ardından bu intifadanın Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak ve sadece bugün onlarcası Siyonist rejim askerlerinin saldırısında yaralanan kahraman korumalarına yardım olduğunu belirtti. Hamas ayrıca Filistin halkının birliğini ve direnişini, işgalci rejim ve yerleşimcileri karşısında aşılmaz bir set olduğunu ifade ederek, asla onlara Mescid-i Aksa ve Kudüs'te şehitlerin pak kanlarına bulaşan kendi şom planlarını gerçekleştirmeye izin vermeyeceklerini duyurdu. Siyonist rejimin Filistin'deki cinayetleriyle ilgili araştırmacı Sayın Sadık Çelik'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Şimdi bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Amerika'nın işte bölgeden askeri varlığının çekilmesi İsrail rejimini durdurmayacaktır muhakkak. Türkçe bir deyim vardır. İşte kurdun tövbesi ölümdür derler. Şimdi İsrail'in Amerika'nın bölgedeki askeri varlığına elbette ki büyük ihtiyacı var. Amerika İsrail'in her daim en büyük hadim olmuş, destekçisi olmuş. Her zaman İsrail'i bölgede desteklemiştir. Fakat Amerika bunu askeri ve siyasi olsun yapmaya devam edecek. Amerika askerlerini işte çekmek durumunda zorunda kalmış olsa dahi bölgede İsrail'e desteğini vermekten asla imtina etmeyecektir. İsrail de durmayacaktır. Hiçbir zaman durmayacaktır. Çünkü İsrail bölgede işte Filistin'de olsun, Filistinli Müslümanlar arasında olsun, bölgede olsun çeşitli nifaklar çıkartarak bölgede varlığını her zaman idame ettirme yoluna gidecektir. Filistinli Müslümanlar arasında zaman zaman fitne sokacaktır ve onlar arasında bir çatışma unsuru meydana getirmeye çalışacaktır. Zaman zaman Müslümanlar arasında işte Müslümanlar Kudüs'ten, Filistin'den dikkatlerini başka tarafa dağıtsınlar diye çeşitli oyunlara başvuracaktır. Bu Suriye'de mezhep kartı üzerinden oldu. İşte yakın zamanda da Azerbaycan üzerinden Türklük, etnik bir kimlik kartını İsrail oynamaya çalıştı. Dolayısıyla İsrail'in hiçbir zaman bu anlamda hileleri, fitneleri son bulmayacaktır. Fakat şu var, İsrail'in bölgedeki bütün faaliyetleri, yapmış olduğu her türlü hileler, desiseler, şeytani siyasetler artık İslam ümmetinin çok derin şuuru ve basiretiyle artık eskisi kadar İsrail'in bölgede özellikle Suriye sürecinden sonra çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Artık halklar, Müslüman halklar İsrail'in gerçek çehresini, gerçek yüzünü görmüştür ve bugün özellikle Suriye sürecinden sonra bölgede direnişle beraber hareket eden bütün unsurlar artık enerjilerini İsrail üzerine yoğunlaştırıp Filistin'in, Kudüs'ün özgürleşmesi yolunda ortak hareket edeceklerini düşünüyorum.
Sayın Sadık Çelik'e teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Filistin gelişmelerinin bir diğer boyutu ise korsan rejim İsrail'in Kudüs'teki cinayetlerine karşı uluslararası tepkilerdi. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler her zaman olduğu gibi şiddet olaylarının tırmanması konusunda sırf endişeli olduğunu bildirmekle yetindi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Ravina Shemdasani yayınladığı bildiride teşkilatın işgal altındaki topraklarda son ayda tırmanan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofis Sözcüsü, Mescid-ül Aksa'da ibadet edenlere yaralayan İsrail polisi şiddetine derhal tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılmalı ve sorumlular hesap vermelidir, dedi.
Bu arada Cuma günü İslam ülkeleri büyükelçileri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla New York'ta Filistin konusunda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler elçisi ve temsilcisi işgal edilen Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri ve korsan rejimin Mescid-i Aksa'da oruçlu Müslümanlara saldırarak onları öldürmesi, yaralaması ve tutuklamasını kınayarak uluslararası teşkilat ve kurumların özellikle de Birleşmiş Milletler'in savunmasız Filistin halkını savunma, Siyonist rejimin işgalciliğine ve saldırılarına son vermek için acil girişimde bulunmalarını istedi.
Mecid Tahti Revanche, zulüm ve saldırganlığa karşı kendini savunmanın Filistinlilerin vazgeçilmez hakkı olduğunu belirtti. Tahti Revanche, bu toplantının yapıldığı şu anlarda Siyonist rejimin vahşi güçleri özellikle Filistin'de gerçek bir katliam gerçekleştiriyor. Gazze şeridinde bugüne kadar şehit olan 55'i çocuk, 34'ü kadın, 192 kişi var, dedi. Terör rejimi İsrail'in savunmasız kadınları korkakça öldürdüklerini ifade eden Tahti Revanche, bebekleri ve çocukları acımasızca öldürüyorlar. Aynı aileden insanları acımasızca katletmekte, kutsal yerlere utanmadan hakaret etmekte, konut alanlarını, okulları ve sağlık tesislerini hunharca bombalamaktalar. Çılgınca evleri yıkıyorlar ve tek kelimeyle dört büyük uluslararası cinayeti aynı anda işlemektedirler ifadelerine kullandı.
İsrail güçleri neden bu tür cinayetleri işliyor diye soran Tahti Revanche, çünkü Filistinliler Doğu Kudüs'ün Filistin mahallelerinde, Şeyh Cerrah ve Silvan'da ve diğer bölgelerde atalarından kalma topraklarını ele geçirmek isteyen Siyonist güçlere karşı seslerini yükseltti. Nesillerdir yaşadıkları evlerinin yıkılmasını protesto ediyorlar. Evlerinden zorla tahliyelere direniyorlar ve Ramazan ayı boyunca İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslüman ibadet edenlere yönelik saldırısını protesto ediyorlar. Yanılmayın, Filistinliyseniz ve tecavüz, işgal ve baskı üzerine kurulu ırkçı ve apartheid rejimi altında Filistin'de yaşıyorsanız bu gibi eylemler en büyük günahlardır.
Arap ülkelere Dışişleri Bakanları Komitesi de Perşembe günü Ürdün'ün başkenti Amman'da olağanüstü oturum düzenleyerek korsan rejimin Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki cinayetlerini ele almaya çalıştı. Oturumun ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Eman el-Sefdi yaptığı açıklamada Kudüs'e hiçbir saldırı veya bu kentin İslami kimliğini değiştirmek için hiçbir çalışmanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Eman el-Sefdi, Mescid-i Aksa'ya saldırıların bu mekanın tarihi ve yasal durumuna saygı yolu ile saldırıların durmasını istediklerini ifade etti. Toplantıya aralarında Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın da aralarında olan bazı dışişleri bakanlarının katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
Bu arada çeşitli ülkelerde yaşayan Müslümanlar da Siyonist rejimin saldırılarına tepki olarak gösteri düzenlediler. Amman halkı cuma namazı ardından caddelere inerek korsan rejime karşı slogan attılar. Ürdünlü göstericiler Siyonist rejim elçisinin sınır dışı edilmesini isterken Amman ve Tel Aviv arasında imzalanan utanç verici Vadi El Arabe anlaşmasının feshedilmesini istediler.
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da büyük bir halk kitlesi Amerika elçiliği önünde toplanarak Filistin halkı ve Kudüs kentine desteklerini bildirirken Siyonistlere Mescid-i Aksa'ya vahşi saldırısını kınadılar. Bahreyn halkı Hz. Ali Aleyhisselam'ın şehadetiye durumu yaz merasiminde Siyonist rejim bayrağını ayakları altına aldılar. Fas'ın çeşitli kentlere de Siyonist rejime Mescid-i Aksa ve Müslüman Filistinlilere saldırısında karşı protestolarına sahne oldu. Fas ümmetinin sorunlarına destek heyetinin çağrısı üzerine El Cedide, Casablanca, Fez, Miknas, Marrakeş, Muhammediye, Tatvan, El Madik, Taza ve Haribka kentlerinde İsrail'e karşı gösteriler düzenledi.
Değerli dinleyiciler, bu haftada Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizin sonuna geldik.
Bize görüşlerini turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsuri.com adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Filistin halkı mazlum ve aynı zamanda güçlüdür açıklamasında bulundu. Filistin intifadasını destekleme uluslararası konferansı sekreterliğinin Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılma daveti yayınlandı. Filistin intifadası 3. uluslararası konferansı Tahran'da düzenleniyor. Bölgedeki direniş hareketlerinin lideri online düzenlenen Kudüs Minberi oturumuna katılarak Filistin'e desteklerini açıkladılar. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Kudüs meselesi müzakere masasında çözülemez dedi. Şeyh Ekreme Sabri, ilişkileri normalleşmesi Filistin halkının direnişini etkilemeyecek açıklamasında bulundu. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenen Kudüs Minberi başlıklı etkinlikte konuşma yaptı. Nasrullah, Siyonist rejim zaman geçtikçe Filistin meselesinin unutulacağını sanıyordu ancak Filistin ruhu yeniden tazelendi dedi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, Dünya Kudüs Günü'nün İslam ümmetini Filistin'e karşı sorumluluklarını hatırlatmak ve mazlum Filistin halkına yardım etmek için ciddi adımlar atması yönünde ümmeti uyandırmak için bir fırsat olduğunu belirtti. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Filistin halkının haklarının zamanın geçmesiyle kaybolmayacağını söyledi. İran'ın İlam Eyaleti Sınır Komutanı Dehloran şehrinde kaçakçılara ait 30 Kalaşnikov tüfek ve 10 tabanca ele geçirildiğini duyurdu. Tahran, İslam dünyasında ilk turizm fuarına ev sahipliği yapacak. Asker Ferhadi 75. Cannes Film Festivali'nin jüri üyesi oldu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.